Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş kimselerin hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Bu haftada programa başlamadan evvel size radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sevgili dinleyiciler, Ziya Paşa ismini pek çoğumuz duymuşuzdur. Ziya Paşa daha ziyade edebiyatçılığı ve şiirleriyle bilinir. Ve terkibi bendi neredeyse birer darbı mesel olarak, her bir beyti birer darbı mesel olarak bugün de dillerde yaşamaktadır. Ziya Paşa'nın devlet adamlığı da vardır, gazeteciliği de vardır ve Tanzimat devrinin en renkli şahsiyetlerinden birisidir. 1825 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Ziya Paşa ve pek fazla uzun olmayan ama çok hareketli ve çekişmeli bir hayattan sonra 1880 senesinde Adana'da vefat etmiş. Geçen asrın en çok tanınmış şair, muharrir ve devlet adamlarından biri ve halka da en çok mal olmuş insanlarından biri. En büyük düşmanı hayatta Ali Paşa idi, Sadrazam. Hayatı Ali Paşa'nın düşmanlığı üzerine kuruluydu. Ve Ali Paşa hakkında yazdığı zafername, Türk edebiyatının en muvaffak ve en usta hiciv örneklerinin başında gelmektedir. Ali Paşa, Ziya Paşa'yı yerden yere vurmuş, ona çok acılar çektirmişti. Ziya Paşa da buna mukabil Ali Paşa'yı kalemiyle ömrü boyunca hırpalamıştır. Hatta Ziya Paşa'yı Ali Paşa'nın şerrinden yurt dışına kaçmış ve nasıl Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden Mısır'dan hicret ettiyse biz de Ali Firavun'un şerrinden Avrupa'ya hicret ettik diyecek kadar Ali Paşa'ya düşmanlık göstermiş. Ali Paşa aleyhine Avrupa'da pek çok gazete çıkartmıştır. Pek çok kimse Ziya Paşa ve Jön Türklerin, yeni Osmanlılardandır Ziya Paşa, hareketini Osmanlı padişahlarına, Sultan Aziz'e, Sultan Hamit'e karşı olduğunu düşünürler. Hayır. Yeni Osmanlılar denilen Jön Türklerin muhalefeti tamamen Ali Paşa'yadır. Ali Paşa çok büyük, muktedir bir devlet adamı olduğu kadar baskıcılığıyla, müstebitliğiyle ve acımasızlığıyla meşhurdu. Ve Namık Kemal, Ziya Paşa, Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi gibi pek çok Osmanlı münevveri Ali Paşa'nın şerrinden yurt dışına kaçmışlar. Fakat daha sonra Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinde kendileriyle görüşerek bunları tekrar memlekete dönmelerini sağlamış, her birine birer vazife vermiştir. Ancak tabi tarih artık Ali Paşa'nın vefat ettiği tarihtir. Bundan sonra memlekete hepsi dönmüş birer vazife almışlardır. Daha yurt dışına kaçmadan Ali Paşa dama taşı gibi oradan oraya oynattığı Ziya Paşa'yı bir keresinde Amasya mutasarrıflığına tayin etmişti. Ziya Paşa da bu mutasarrıflığını anlatırken, "Zannetme ki ben Amasya'da paşalık eyledim. Buldum yetim hakkını, babalık eyledim." diye kendisini methetmiştir. Gerçekten Amasya'da başarılı bir vali olarak bulunmuştur Ziya Paşa. Onun meydana getirdiği nafa eserleri, bayındırlık eserlerinin çoğu günümüze kadar intikal etmiştir. Ziya Paşa Amasya'da mutasarrıf iken İngiliz fabrikalarından birinin mümessili olarak Amasya'da bir deri tüccarı bulunuyordu. Bir akşam şehrin ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıya bu İngiliz de geldi. Mükalemeler, konuşmalar arasında söz açıldı. Ziya Paşa İngiliz'e sordu. "Kaç senedir buradasınız?" dedi. "Yılda ne kadar deri topluyorsunuz? Ne kadar ihraç ediyorsunuz? Her deri fabrikanıza kaça mal oluyor? Deri başına kaç lira kazanıyorsunuz?" gibi sualler sordu. Tabii İngiliz tüccarı neredeyse 40 yıla yakındır orada. Bu sualleri sadece bir sohbet telakki ettiği için hepsine gerekli ve doğru cevapları veriyor. Bu arada paşa önündeki bir kağıt üzerine bazı şeyler yazıyor. Adam anlattıklarını tamamlayınca ona şöyle diyor. "Fabrika diyor, sizin 40 yıldır yaptığınız ihracatla bu memleketten şimdiye kadar 10 milyon altından fazla para kazanmış. Bu güzel, iyi bir şey. Ancak size bir soru sormak isterim. Memleketten bu kadar büyük para kazandığınıza göre sizin bu şehre kaç kuruşluk bir faydanız dokundu?" diye soruyor. Şimdi tabii hiç beklemediği böyle bir sual karşısında deri tüccarı şaşırıyor. Kendisi gibi mütevazi bir kimsenin şehre ne gibi bir hizmette bulunabileceğini, buna gerek ve imkan olmadığı mukabelesinde bulunuyor. Fakat Ziya Paşa o kanaatte değil. "Hayır," diyor. "Menfaat temin ettiğiniz bir yere faydalı olmak sizin için de bir insanlık vazifesi olmalı. Bunu şu anda siz takdir etmeseniz bile bağlı bulunduğunuz fabrika takdir eder. Onun için hemen siz bu fabrikaya bir yazı yazınız. Buraya bir saat kulesi ve meydan saati göndersin. 4 kadranlı olacak. Zilinin sesi en azından 1 saat uzaklıktan duyulan güçte olacak. Güzel bir saat olacak. Hemen yarın yazınız," diyor. Böyle bir saatin en azından 4000 altına mal olacağını ileri sürerek direnmek istiyor derici. Ziya Paşa bu sefer katı konuşuyor. "Siz bilirsiniz," diyor. "Eğer dediğime uymazsanız şimdiye kadar yaptıklarınızı tetkik ederim. Başınıza öyle bir dava açarım ki 40000 altında bile kapatamazsınız." Tabii İngiliz'in suratı bir karış. Ziya Paşa belediye reisine dönüyor. "Siz de," diyor, "yarın gerektiği kadar ustabaşı ve işçi tedarik edin. Saat kulesinin inşa işine başlayın. En geç birkaç hafta içinde bu iş tamamlanmalıdır," emrini veriyor. Bugün bu saat kulesi Amasya'nın en güzel abidelerinden birisi olarak hala vazifesini yapmaktadır. Efendim, Ziya Paşa Amasya'da bu tasarruf iken Amasya'ya bağlı Merzifon kazasının çarşısının pek harap bir halde olduğunu işitiyor. Kaza kaymakamına bir yazı yazıyor. Çarşının en kısa müddet zarfında tamir edilmesini istiyor. Kaza kaymakamı biraz müteseyyip bir adam olduğu için bu emri pek umursamıyor. Aradan bir zaman geçiyor. İşin ele alınmadığını öğrenince Ziya Paşa ikinci bir emir yazıyor. Bundan da netice alamayınca üçüncüsünü yazıyor. Kaymakam en nihayet böyle bir tamirat için maddi ve manevi imkanlarının bulunmadığı yollu bir cevap veriyor mutasarrıfla. Bu cevap üzerine Ziya Paşa müthiş öfkeleniyor. "Yarın kazanıza geliyorum," diye bir telgraf çekiyor. Tabii kaymakam telaşa kapılıyor. Yanında kadı efendi ve mal müdürü olduğu halde mutasarrıf paşayı karşılamaya çıkıyor. Eskiden mutasarrıflar vardı. Vilayetlerle kazalar arasında mutasarrıflar vardı. Mesela Samsun vilayeti başında vali var. Amasya, efendim Sinop buraya bağlı sancaklar. Bunların başında da mutasarrıf var. Mutasarrıflıklar da kazalara ayrılıyor. İşte Merzifon'da kazası. Neyse, bu kaymakam, Merzifon kaymakamı, kadı efendi, mal müdürü şehrin bir saat kadar ilerisindeki ağaçlık bir yerde bir ağacın altında mutasarrıf paşayı beklemeye koyuluyorlar. Önlerinden bir atlı, sonra merkebe binmiş bir adam, ondan sonra da bir öküz arabası, bir müddet sonra da katıra binmiş birisi geçiyor. Uzunca bir müddet bekliyorlar kaymakam burada. Paşa'nın gelmediğini görünce dönsek mi dönmesek mi gibi böyle bir kararsızlık geçirirken uzaktan bir jandarma takımı ata binmiş olarak gözüküyor. Karşılayıcılar hemen bu jandarma birliğinin önünü kesiyorlar. Fakat jandarma kumandanı binbaşıyla birkaç jandarmadan başka kimseyi bulamıyorlar, göremiyorlar. Mutasarrıf Paşa gelmiyorlar mı diye sual soruyorlar. Jandarma kumandanı önde gittiler ya katırın üzerinde diyorlar. Aa diyor kaymakam, çubuğunu tüttürerek giden birisi vardı. Mutasarrıf o muydu diyor. Ta kendisi diyor jandarma. Bu haberi alınca heyet istikbal, karşılama heyeti dört nala Merzufan'a yollanıyorlar. Oraya vardıkları zaman bir de ne görsünler? Ziya Paşa hükümet konağının merdivenlerine dayanmış, bir yandan da yine çubuğunu içiyor. Başta kaymakam, karşısına diziliyor kazanın ricali. Ziya Paşa sıradakilere soruyor. Siz kimsiniz diyor. Tahrat katibi kulunuz. Geçiniz bu tarafa diyor. Peki siz kimsiniz? Mal müdürü kulunuz. İşte kadı efendi kulunuz. İdare meclisi azası kulunuz. Mahkeme başkatibi kulunuz. Geçin bu tarafa, geçin bu tarafa, geçin bu tarafa. Peki siz? Kaymakam bendeniz. Deyince ha diyor Ziya Paşa. İş değişti. Siz bu tarafa geçmeyiniz. Ve şimdi cevap veriniz bakalım. Kaç kere çarşının tamiri için yazı yazdığım halde bunu niye yerine getirmediniz? Kaymakam süklüm püklüm. Efendim, emrinizi bazı mecburi sebeplerle, zaruri sebeplerle yerine getiremediğim için demeye kalmadan paşanın ittiği bir iskemleyle kaymakam merdivenlerden aşağı yuvarlanıveriyor. Netice, Ziya Paşa işe bizzat mübadelet ediyor, çarşı yıkılıyor, yeniden yapılmak suretiyle tamir ediliyor. İşte Ziya Paşa'nın meşhur terkibi bendindeki yine meşhur nush ile yola gelmeyeni etmeli tektir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir beyitini rastgele yazmadığını, hadiselerin tecrübesiyle bu neticeye vardığını bu hadise bize göstermektedir. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, Tanzimat Devri şair, yazar ve devlet adamlarından Ziya Paşa, Sadrazam Ali Paşa hakkında Zafername adında emsalsiz bir hiciv eseri yazmıştı. Bu zafername 3 kısımdan teşekkül ediyor. Kaside, kasidenin genişletilmiş kısmı, daha sonra kaside ve genişletilmiş kısmın izahı. Eserin tamamı Ziya Paşa'nın kendisine ait. Fakat o bu eserini Ali Paşa'nın 3 dal kavuğunu küçültmek için onların ağzından yazmıştı. Bu 3 dal kavuk o zamanlar mühim mevkilerde bulunan Fazıl Paşa, Hüsnü Paşa ve Hayri Efendi'ydi. Bu 3 adam eserin kendi eserleriymiş gibi yazılıp yayınlandığını görünce korkuya ve paniğe kapıldılar. Palas pandıras Sadrazam Ali Paşa'ya koştular. Yeminler billahlar ederek onu kendilerinin yazmadıklarını söylediler. Ali Paşa bu saf adamların telaşları karşısında gülmekten başka ne yapacak? Boşuna telaş etmişsiniz dedi. Yemin etmenize hiç gerek yok. Biz yazmadık demenize hiç hacet yok. Biz yazdık deseniz bile inanmam. Böylesine bir eseri yazmak nerede? Siz nerede? Gidip de rahatınıza bakınız dedi. Efendim vaktiyle Trabzonlu ihtiyar bir gemici, bir yelkenli gemisi vardı. Bununla Marsilya'dan Karadeniz'e yük taşırdı. Bir gün gemisine iki orta yaşlı kişi geldi. Kaptanla Türkçe konuşmaya başladılar. Trabzonlu gemici bunlardan kim olduklarını sordu. İkisi de Türkiye Yahudisi olduklarını, memlekete hizmet ederek geçimlerini temin ettiklerini bildirdiler. Tabii bunların aslında Namık Kemal ile Ziya Paşa'dan başkası değil. Ya kaptandan bir ricaları var. Kendilerini saklıyorlar güya. İstanbul'daki ortaklarına gönderecekleri bazı ticari defter ve evrakları var. Onları teslim alıp da İstanbul'da falanca adrese bırakırsa kendisini memnun edecekler. Evrak İstanbul'da teslim alacak adamın resmini de kaptana gösteriyorlar. Sırma cepkenli, halis muhlis bir Türk. Neyse saf Trabzonlu gemici iki çuval dolusu evrakı alıyor. Marsilya'dan İstanbul'a getiriyor. O zaman Namık Kemal ile Ziya Paşa Marsilya'da, Fransa'dalar. Zaptiye nezareti tabii vaziyete haber alıyor. Cepkenli adam kılığına soktuğu bir memurunu gemiye yolluyor. Kaptandan iki çuval evrakı teslim aldırıyor. Meğerse bunlar memlekete sokulması memnun olan ve Ali Paşa'yı hicveden Hürriyet gazetesinin nüshaları ve buna benzer eserler. Tabii zavallı Trabzonlu kaptan hapsi boyluyor. Epey bir zaman yattıktan sonra salıveriliyor. Ancak çekmediği kalmıyor tabii. Bir müddet geçiyor. Namık Kemal ve Ziya Paşa Avrupa'dan memlekete dönüyorlar. İşte anlattığım gibi Sultan Aziz'in tavasutuyla, arzusuyla. Ziya Paşa Nafa Nazırı oluyor. Bayındırlık Bakanı yani. Bir gün nazırlığın salonlarından birinden gelen bağırtıları duyunca odasından çıkıp vaziyeti tahkik ediyor. Bir de ne bak görsün. Yıllarca önce beraber iş yaptıkları yaşlı Trabzonlu kaptan. Neyse adamı yanına çağırtıyor. Adamcağızın işini yokuşa sürenleri paylıyor. Her adamcağızın meselesini hallediyor. Bir de kahve ikram ediyor. Yıllarca önce cereyan eden hadiseyi hatırlatarak beni tanıdın mı diye soruyor. Adamcağız bir müddet Ziya Paşa'nın yüzüne baktıktan sonra vaktiyle Marsilya'da başına iş açan Yahudilerden biri olduğunu anlıyor. Ve bu yüzden aylarca hapiste yattığını düşününce öfkeleniyor. Tanıdım ya çorbacı diyor. İşte senin gibi gavurlar iş başına getirdikleri için her şeyimiz ters gidiyor ya diyor. Ziya Paşa gülerek ona o zaman niye öyle davrandıklarını anlatıyor. Sonra da bak bana kızıyorsun ama şimdi ben bu mevkide bulunmasaydım senin işin yine sürünceme de kalırdı deyince yaşlı kaptan tabi onu hala Yahudi zannediyor. Haklısın çorbacı diyor. Sen kötü bir adama benzemiyorsun. Ne olur Müslüman ol, sen de kurtul diyor. Efendim Ali Paşa nüfuz kazanıp devlet idaresinin başına geçinceye kadar Ziya Paşa'nın talihi yolunda gidiyordu. Sarayda mabeyin katibiydi. Sultan Aziz tahta geçtikten sonra da bir müddet onun hizmetinde çalıştı. Genç padişah bu zeki ve bilgili mabeyin katibini tutardı. Sık sık onu huzuruna kabul ederdi. Ali Paşa'nın bu vaziyeti kıskanarak Ziya Paşa'yı Kıbrıs mutasarrıflığı vazifesiyle saraydan ve İstanbul'dan uzaklaştırdığını ve ölüme kadar uzanan düşmanlığın bundan sonra başladığını tarihçiler kaydetmektedirler. Ziya Paşa'nın daha paşa olmadığı zamanlar, Ziya Bey olduğu zamanlar ve sarayda çalıştığı zamanlar. Malum Sultan Abdülaziz sporu ve sporun her çeşidini sever ve icra ederdi. Arada ok meydanına gider, ok atma talimleri yapardı. Bir defasında ona bazı yakınları padişahım dediler. Okçuluk artık modası geçmiş bir atıcılık. Şimdi ateşli silahlar çıktı. Nişancılık maharetini ateşli silahlarla göstermek daha mühim. Siz okçulukta muvaffakiyet kazanıyorsunuz ama efendim biz iyi biliyoruz ki tabanca veya mavzerle bir hedefe nişan alacak olsanız yine onu da bir atışta vurursunuz. Nasıl olsa okçulukta mahirsiniz. Sultan Abdülaziz mülayim bir padişah zaten kabul ediyor bu teklifi. Verin bakalım bir silah diyor. Hemen eline o zamana göre en iyi tüfeklerden birini sıkıştırıyorlar. Hedef olarak da ne olur ne olmaz diyerek şöyle bir testiyi bir yere yerleştiriyorlar. Padişah dikkatle nişan alıyor. Fakat ne fayda ki testiyi vuramıyor. Şimdiye kadar hep attığı oku hedefe tam isabet ettirmekle maruf padişahın canı sıkılıyor. Enikonun neşesi kaçıyor. O sırada mabeyin katibi Ziya Bey de orada hemen bir dörtlük yazıp padişaha arz ediyor ve bu dörtlük padişahı avutuyor. Dörtlük şöyle, kıta şöyle. Padişahım, sanma ki vurmaz nişanı kurşunun. Mahı çak eyler tüfengin, girse mihrin koynuna. Satvet-i şahanenden biçare testi havf edip, belki kurşun işlemez bir nüsha takmış boynuna. Çok kimse belki anlamamıştır. Bunu bir de tercüme edelim yeni dile. Padişahım diyor, attığın nişanın vuramadığını zannetme. Senin kurşunun diyor, güneşin koynuna girse, ayı bile parçalar, mahı bile parçalar. O, padişahlara layık gücünden zavallı testi korktuğu için, belki boynuna mermi işlemesin diye bir muska takmıştır diyor. Vaktiyle harbe giden askerlere muska takarlardı. Muska Taha suresinin iki ayeti vardır. Kurşun işlememesi için bu muskayı takarlardı. Bu muskaya telmih yapıyor Ziya Paşa. Sevgili dinleyiciler, Ali Paşa Tanzimat devrine, bilhassa Sultan Aziz devrinin saltanatının ilk devresine damgasını vurmuş bir devlet adamıydı. Kısa boylu, zayıf vücutlu, büyük kafası olan birisiydi. Çok cerbezeli sözleri olmadığı için fazla konuşmaz. Konuşurken böyle mahcup olur, ellerini ovuşturur, önüne doğru bakar, hissiyatını pek açıklamazdı. Çok nazik bir insan olduğu için onu görenler mürahi zannederlerdi. Bu az konuşmasından dolayı da kibirli olduğuna hükmederlerdi. Ali Paşa çok zeki, son derece hırslı ve kabiliyetli bir devlet adamıydı. Ancak işte müstebidane hareketleriyle o zamanlar çok kimsenin canını yakmış, Osmanlı Devleti'ne de faydası dokunduğu kadar zararı dokunmuştu. Kendisi aşırı Fransız hayranıydı. Üstadı Mustafa Reşit Paşa ne kadar İngilizlerin suyuna giderse, Ali Paşa da o kadar Fransızların suyuna giderdi. Onun için Reşit Paşa kendi yetiştirmesi olduğu halde bu halefinden hiç hoşlanmazdı. Çünkü birisi İngiliz, birisi Fransız taraftarıydı. Bir de tabii aralarında halef-selef ilişkisi var. Şimdi bu Ali Paşa çok kimsenin canını yaktı ya, en çok kendisine muhalif olanlar tabii o zamanki Osmanlı entelektüelleri oldu. Gazeteciler, efendim yazarlar, en başta Ali Paşa'nın iç yüzünü bilenler kendisine muhalif oldular. Sultan Aziz Ali Paşa'dan hoşlanmazdı. Ancak mecburen adam yokluğunda kendisini efendim tutardı. Bir de Ali Paşa'nın Avrupa'daki şöhreti, bilhassa Fransa'daki şöhreti ve nüfuzundan çekinir ve ondan dolayı Ali Paşa'yı sadrazamlıkta ibka ederdi. Şimdi biraz evvel bahsettiğim Ziya Paşa'nın Ali Paşa'yı hicvettiği zafernamesi aslında güya sadrazam Ali Paşa'yı göklere çıkaran üç şairin yazdıkları bir metiye, bir tahmis, bir şerh. Tamamen hiciv. Yani överken dalga geçiyor. Eski şairlerin alametiydi bu. Bu kabiliyet işidir de. Çok bazı yerleri bu zafernamenin çok muvaffakiyetli ve çok neşelidir. Vaktiyle bunlar efendim Ali Paşa muhaliflerinin bilhassa gözlerini kamaştırırdı. O zamanlar Ali Paşa pek sevilmezdi. Efendim boyu kısa, kendi hassiz ve dini ve imanı da mefkut sayılırdı. Yani dini akideleri zayıftı Ali Paşa'nın. Bundan dolayı halk kendisini pek sevmezdi. Ondan dolayı Ziya Paşa da çok makbul birisi olmasa bile onun hakkındaki bu hicviyesini neredeyse bir bedduaymış gibi tantanalı bir dua ahengiyle efendim millet okurdu. Kaddi matbu boyunca ola zilli memdud, lütfu ihsanı gibi ömrü ola namadud. Din-i imanı kadar kesbede feyzi ikbal diye böyle dalga geçen beyitleri vardı. Tabii bu zafername yayılınca Ali Paşa o kadar müteessir oldu ki rivayete nazaran o günlerde odasında günlerce yemek yiyememiş, odasının altında katta oturanlar paşanın muttasıl odasında dolaştığını duyarlarmış. Bu derece bu zafernameden müteessir olmuş. Tabii Ali Paşa müstebitliği kadar Ziya Paşa'ya yaptığı kötülükten dolayı da Ziya Paşa'nın düşmanlığını aldı. Fakat eğer Ziya Paşa'ya Ali Paşa böyle bir düşmanlık yapmasaydı edebiyatımızda Zafername gibi bir eser meydana gelmezdi. Ali Paşa'nın Ziya Paşa'yı adam yerine koymaması, küçük bir adam yerine koyması, onun izzeti nefsini öyle rencide etmişti ki kitabından bahsolunan her gün Ali Paşa'dan hala intikam almaktadır. Kendisi ölmüş, Ali Paşa ölmüş. Fakat Ziya Paşa'nın intikamı efendim kıyamete kadar bu zafername vasıtasıyla devam etmektedir. Bu ihtilaf da edebiyatımıza böyle kıymetli bir eser kazandırmıştır. Dedik ya Ziya Paşa'nın hayat gayesi neredeyse Ali Paşa düşmanlığı olmuştu. Efendim Avrupa'da çıkarttığı gazetelerin her birisinde sayfalarca Ali Paşa isim vererek veya vermeyerek tenkit etmektedir. Bunlardan bir kısmı tamamen şahsi garez ile yazılmış yazılar olmakla beraber bir kısmı da ciddi delillere dayanan ve o güne ışık tutan mühim yazılardır. Hatta mesela Ali Paşa bir ara Girit müfettişliğine tayin edilmişti, Girit isyanı sebebiyle. güya Girit işlerini düzene koysun ve memleketi asgari zararla bu işten, bu badireden çıkarsın diye. Ali Paşa da Girit'e muhtariyet verdi ve böylece Girit'in Yunanistan'a bağlanmasını kolaylaştırdı. Bunun üzerine Ali Paşa şu beyti söyledi. Kapıcızade ile Köprülüzade'nin farkı şudur ki biri aldı Girit'i, öbürü verdi bugün. Şimdi Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa malum Girit'i fethetti. Ali Paşa'nın babası da Mısır Çarşısı'nın kapıcısıydı. Tahkir ediyor onu Ziya Paşa. Yani Köprülüzade ile Kapıcızade'nin, Kapıcızade'den kasıt Ali Paşa, arasında şöyle bir fark var. Birisi Girit'i aldı, birisi verdi. Birisi Köprülüzade, diğeri Kapıcızade. Böyle Ziya Paşa'nın şiirlerinin yarısı, nesillerinin yarısından çoğu hep Ali Paşa düşmanlığı üzerine kuruludur. Neyse ki Ali Paşa'nın vefat ettiğini ve bu dünya yüzünden çekilip gittiğini dünya gözüyle görmek Ziya Paşa'ya nasip olmuş ve ondan sonra memlekete dönerek çeşitli vazifeler almıştır. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında ve yeni hatıralarla. Yeni dediğim yeni cereyan etmiş değil. Eskiden cereyan etmiş ama bizim daha önce sizlere anlatmadığımız hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.